Ayrım 23.
Sayfa 232. Türk bürokrasisinin bu salgın hastalıklarının enstitülere bulaşmamış olması şaşılacak bir başarıdır. Ve tek başına oralarda yeni bir insan kumaşının dokunduğunu göstermeye yeter. Tonguç bu başarıyı Türk bürokrasisinde süre gelen atama ve çalışma geleneklerinin tersine çevirerek elde etmiştir. Enstitünün en yukarı derecedeki idarecileri, müdürler, kuruluş yıllarında eğitmen denemesinden geçmiş, orada başarı göstermiş öğretmenlerden seçilmiştir. Enstitünün başına gelen müdür, birlikte çalışacağı bütün öğretmen ve idarecileri kendisi seçmiş, genel müdürlük bu uygulamayı sonuna kadar bağlı kalmıştır. Eğitmen kurslarında başarı ile çalıştıktan sonra Arifiye Köy Enstitüsü'ne müdür olarak atanmak üzere bulunan S. Edip Balkır'la Tonguç arasında şu konuşma geçer. Kuracağımız enstitülerde ancak gerçek değer, önem ve itibar kazanacak, diplomanın soyut üstünlüğü rafa kaldırılacak. İş görmek için kırtasiyeciliğin çıkmazlarında boğulmayacaksınız. Bir kere enstitünün başına koyacağınız bir insanın bütün eylemleri içinde tartıp yetkilerini yetenekle kullanabileceğine, sorumluluklarını bükülmeden taşıyabileceğine inandıktan sonra ona "Haydi aslanım, yapılacak işler meydanda, yolun açık olsun" deyip arkasını sıvazlayacağız. Yani birlikte çalışabileceğim arkadaşlarımı istediğim gibi seçebilecek miyim? Bunu sormaya bile gerek yok. Elbet başına geçeceğin kurum katı ve sıradan bir ortaokul değil ki. Ağır çabalar içinde, türlü yoksullukların yükü altında ezile ezile kişiliklerinin madenini haslaştıracak bir ekip kuracaksın. Bu çok zor işin için sağlam ve güvenilir arkadaşların var mı bir defa, sen ondan haber ver. Bu konuda anlayamayacağımız hiçbir nokta yok. Sen hele şimdiden kadronu toplamaya, tamamlamaya giriş. Sırası gelince de isteklerini hemen yerine getireceğimizi olağan say. Dipnot 11. Engin Tonguç. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları. Sayfa 11. Başka elemanların ve öğretmenlerin seçiminde de Tonguç, kişisel görüşme yolunu seçmiş, tek tek uzun uzun adaylarla görüşmeden onları işe koymamıştır. Bu görüşmeler çok defa birden fazla oluyor ve Tonguç, öğretmen adayına ilkin işin güçlüklerini sayıp döküyordu. Enstitüler, dağ başlarına kurulmuş iş yuvaları idi. Hayat koşulları zor, işi ağırdı. Çalışmak, pek çok çalışmaktan başka bir şey beklenmemeliydi. İş adayına umut vermek, vaatlerde bulunmak şöyle dursun, böyle görüşmelerde Tonguç sanki onu işten caydırmaya çalışıyordu. Ayrıca ülkücü aydınlar bu zorlukları göze alabiliyor, gerisi daha ilk adımda ürküyordu. Ama enstitü sisteminin asıl özelliği eğitici elemanlar işe başladıktan sonra görülüyordu. Enstitüler sadece öğrenciler için değil, öğretmen ve idareciler için de yetiştirme, eğitme yuvaları olabilmiştir. Bu konuda Tonguç diyor ki, "İstediğimiz insan toplu hazır bir şekilde bir tarafta mevcut değildir. Olsa onları kandırıp almaya çalışırdık. Aradığımız adamları hayatta, kurslarda yoğurmak suretiyle elde edeceğiz. Henüz hamur yoğurma devrindeyiz." Dipnot 12. S. Edip Balkır. Dipten gelen ses. Arifiye Köy Enstitüsü. Hür Yayınları. No 76. İstanbul 1974. Sayfa 56. Eğitim kursları için ileri sürülen bu görüş köy enstitülerinde de izlenmiştir. Öğretmenlerden bir yandan okumaları beklenmiş, onlardan her yıl belli sayıda kitabı okuduklarına dair belgeler istenmiştir. Okunan her yeni kitap hakkında öğretmen bakanlığa bir özet fişi gönderecektir. Bundan sonra da onlara belli zamanda bitmesi gereken belli işlerin sorumluluğu yüklenmiştir. Yapılacak iş bütün enstitü öğrencilerinin ve öğretmenlerinin açık eleştirmelerine sunulmuş, öğretmenin başarısı da başarısızlığı da 2 haftada bir yer alan toplu eleştiri saatlerinde yüzüne karşı söylenmiştir. Kendisini böyle alışılmamış bir sorumluluk içinde bulan ve sık sık işinin bütün topluma karşı hesabını vermekle yükümlü tutulan enstitü eğiticisi kendini aşmanın, işleri daha iyi yapmanın yollarını bulmuştur. Bu yetiştirme ve adam yoğurma işinde Tonguç'un izlediği yöntemleri en açık biçimde onun yazdığı mektuplarda buluruz. Hepsi kardeşim diye başlayan ve gözlerinden öperim diye biten bu mektuplarında Tonguç, enstitü idarecileri ile öğretmenlerle tek tek konuşmak, onlarla kişisel ilişkiler kurmak için etkili bir yol bulmuştur. Bu mektuplar bize Tonguç'a neden Baba Tonguç yahut Tonguç Baba dendiğini anlatmakla kalmıyor, onun ne yaman bir eğitici ve ülkücü olduğunu da gösteriyor. Enstitüler onun için Türk köyünün kalkınması ülküsüdür. Bu temelden hiç kimse fedakarlık beklememelidir. En çok sevdiği, beğendiği arkadaşlarını bile ülkeye zararları belli olunca Tonguç tutmayacaktır. Bundan başka bu mektupların ortaya koyduğu idare ve eğitim görüşü, açıklık ve doğruluk sözleri ile nitelendirilebilir. Tonguç, enstitülerin hepsini kendi evladı gibi seviyor, onların başarıları için çırpınıyor. Ama kusurlarının neler olduğunu açıkça birer birer onları yüzüne karşı yazmaktan çekinmiyor. Sonra bu eksik ve kusurların nasıl ortadan kaldırılacağını gene aynı açıklıkla belirtiyor. Başarılar içinde onun tuttuğu yol aynıdır. Hiçbir başarıyı küçümsemiyor, ilgilileri bu başarıları için kutluyor, övüyor. Tonguç, insanlardan umutlu, düzenli bir çevrenin ve iş hayatının onları da düzelteceğine inanıyor. Bunun için kusurların hiçbirine hemen cezalandırmak yolunu tutmuyor. Kusuru yüzüne vurulan ve düzeltme yolları gösterilen eğiticiyi dikkatle izliyor. Bu yol gerçekten de çoğu öğretmen ve idareciyi kendisini yenilemeye, enstitü havasını uymaya zorluyor. Düzelmeyen kusurlar, ki bunların sayısı çok azdır, enstitü ülküsüne zarar verecek hale gelince Tonguç ilgili kişiyi kolundan tutup işten ayırmaktan çekinmiyor. Tonguç, enstitü personelini atama, yer değiştirme, ödüllendirme ve cezalandırma yetkisini hiç kimse ile paylaşmamış, bu işlere kimsenin karışmasına müsaade etmemiştir. Bu alanda zamanın Cumhurbaşkanı İnönü'ye bile karşı gelmiştir. Rauf İnan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde müdürdür. Başarılı bir eğiticidir. İşlerini de çok iyi görmektedir. Ama enstitülerin sonu yaklaşmıştır. Yetkili çevrelerde ve basında İnan'dan sık sık kötülendiği, solculukla suçlandırıldığı görülmektedir. Bu kötülemeler İnönü'ye kadar aktarılmış, İnan'ın enstitüden alınması kararlaştırılmıştır. Tonguç, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çağrılır. Zamanın Başbakanı ve Milli Eğitim Bakanı da oradadır. İnönü, Rauf İnan'ı överek, başarılı gördüğünü belirterek söze başlar ve onun terfi ettirilmesini, bir bakanlık müfettişliğine atanmasını ister. Bunun İnan'ı kızağa çekmekten başka bir şey olmadığını derhal anlayan Tonguç'un karşılığı şudur. Bir defa kelle vermek yolunu tutacak olursanız, günün birinde sıra sizin kellenize de gelecektir. Dipnot 13. Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri, sayfa 291. Gerçekten de öyle olmuştur. Enstitülerdeki insan gücünün seçilmesi, toplanması ve işe koşulması kolay olmamıştır. Güçlük öğrencileri toplarken ortaya çıkmıştır. Kanunun gereklerine göre 5 sınıflı köy ilkokulunu bitiren öğrenciler enstitülere alınacaktı. Ama ilk yıllarda böyle öğrencilerin sayısı enstitü kadrolarını doldurmaya yetmemiştir. Bu yüzden 3 sınıflı eğitmenli ve öğretmenli okulları bitiren öğrenciler de alınmış, bunları yetiştirmek için enstitüler hazırlık sınıfları açmak zorunda kalmıştır. Seçilen öğrencilerin ana babalarını enstitü fikrine alıştırmak da zor olmuştur. Çoğu aileler dağ başlarında kurulmuş, ne olduğu bilinmeyen bu okullara çocuklarını, hele kız çocuklarını göndermek istememişlerdir. Bu yüzden ilk yıllarda enstitülerin kız öğrenci sayısı düşük kalmıştır. Öğretmenlerin bulunmasında da karşılaşılan benzeri güçlükler ancak enstitüler kendi elemanlarını yetiştirmeye başlayınca yenilebilmiştir. 1944'ten sonra enstitüyü bitirenlerin bir bölüğü gene enstitülerde görev almış, bunları Yüksekköy Enstitüsü'nü bitirenler izlemiştir. Güçlükler ne olursa olsun enstitülerde hamuru yoğulan idarecilerden yeni bir kuşak yetişmiştir. Bu idareciler çıkar gözetmeyen, rüşvet kabul etmeyen, bütün işi hiçbir zaman kendileri yapmaya kalkmayan, okulunu öğretmen ve öğrencilerin el birliği ile idare edebilen, görülmemiş idarecilerdir. Bürokrasi ve kırtasiyecilik çarkına tutuldukça, iş yapmak, işi vaktinde bitirmek uğruna kendilerini suçlu duruma düşürmekten, kanun önünde kanunsuz iş yapmış gibi görünmekten bile çekinmiyorlar. Tonguç'un Böyle bir durum karşısında korkusunu açıklayan bir müdüre cevabı şudur. Mahkemeye düşmek korkusuna kapılan insan, zihniyet itibariyle çok daralmaya yüz tutmuş insan demektir. Bu memlekette iş yapmayan kaç insan mahkum edilerek hapislerde çürümüştür ki iş görenler böyle olsunlar. Dipnot 14. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları. Sayfa 59. Gerçekten de iş yaparken kanunun sınırlarını zorlayan, hatta onları uygulamayan müdürler hapse düşmemiştir. Ama bunun gerçek bir tehlike olarak ortaya çıktığı zamanlar olmuştur. Hürrem Arman yazıyor. Sorumluluğu göze alarak kanunlarımıza göre usulsüz, hatta suç olan bir yola başvurmaktan başka çare yoktu. Çıkar yol bulunmadığı zamanlarda her şeyi göze alarak bu biçim suçları işlediğimiz çok oluyordu. Ofis fiyatları ile alınamayan birçok eşya ve gereci kara borsadan almak zorunda kalıyorduk. Alınanları fazla göstermek suretiyle para ödüyorduk. 10 metre boruyu 15 metre alınmış gibi gösteriyor, bütün kayıtlarını ona göre yapıyorduk. Dipnot 15. Hürrem Arman, Piramidin Tabanı, Köy Enstitüleri ve Tonguç, Anılar 1, Ankara 1969, sayfa 394. Bir seferinde aynı müdür, kanunsuz olduğunu bile bile okul binalarını örtecek olan binlerce kiremitin parasını peşin ödüyor. Halbuki ortada daha ne kiremit vardır ne de kiremiti pişirecek kömür. Müdür kendisi Ankara'ya kadar gidip Samsun'daki özel kiremit fabrikasına kömür tahsisi yaptırarak yapılan kiremitleri başkası almasın diye fabrikada bekleyecek, sonra da onları enstitünün taşıma araçları ile taşıtacaktır. Bu zamanda eğer bir denetleme yapılsa müdür binlerce lirayı karşılıksız harcamış durumuna düşecek, belki de hapsi boylayacaktır. Dipnot 16. Hürrem Arman, Piramidin Tabanı, sayfa 395. Başka bir tuğla fabrikasının sahibi, enstitü müdürü rüşvet almayınca şaşırmış ve demiştir ki, ''Efendim, bizden mal alan kurumlardan bu işi bize getirenlere bir komisyon ayırmak alım-satım geleneğidir. Bunun orantısı %5'ten başlar, %12'ye kadar çıkar.'' Müdürün karşılığı tuğla fabrikatörünü daha da şaşırtır. ''Bey, beni dinleyin. Ben bir kurumun tüm yönetimini kendisine verilmiş bir devlet memuruyum.'' Hizmetlerimin karşılığında da bir aylık alırım. Eğer işi size getirdiğim karşılığı komisyon diye sizin cebinizden ödenecekse bunun adı düpedüz rüşvettir. Yok devlet hazinesinden ise buz gibi hırsızlık derler buna. Fabrika bu alışılmamış dürüstlükten o kadar etkilenir ki fabrika sahibi çıkıp müdürün altının üzengisi tutmaktan kendisini alamaz. Dipnot 17. S. Edip Balkır. Dipten gelen ses. Sayfa 202. Enstitüler, gerçek ve yaratıcı işi programlarının bir parçası yapmakta yenilikler bulmuş, işle eğitimi birleştirmekte yeni yollar geliştirmiştir. Enstitülere birer döner sermaye verilerek bununla gerçek bir işletme kurmaları istenmiştir. Bu işletmeler çevresinin ekonomi ve iklim koşullarına göre seçilmiştir. Antalya ve Düzici'ndeki Narenciye, Gönen'de bağcılık, Beşikdüzü'nde balıkçılık, Arifiye'de çeşitli meyve yetiştirilmesi, Pazarören'de tahıl ön plana alınmış, işletme bunlar için kurulmuştur. Bunun yanında her enstitüde ufak da olsa bir buğday ekimi yapılmış, enstitü ekmeğini buradan çıkarmaya uğraşmıştır. Bu işletmelerin yanında kuruluş yıllarının gereği olarak yeni bir iş alanı daha gelişmiştir. Enstitüler binalarını kendileri kurmuşlar, çevre düzenlemeye yönelik yol yapma, köprü kurma, oyun yerleri düzenleme gibi işleri de kendileri bitirmişlerdir. Bir işliğin, bir dersliğin, bir öğretmen evinin yapılması, marangozluktan demirciliğe, tuğlacılıktan kireç ve çimento işlerine kadar bir sürü yan işlerin de enstitülerde gelişmesi sonucunu vermiştir. Bu alana giren işler, enstitülerin kuruluşları tamamlanınca bitecek işlerdir. Ama enstitü kanunu ve enstitülerdeki uygulama gösteriyor ki, yapıcılık ve çevre düzenlemesi daha sonraki yıllarda yakın köylere kaydırılacak, oraların okullarını yapmak, işliklerini kurmak, yollarını düzenlemek ve bu işin sürekliliğini sağlayacaktı. Enstitülerin geliştirdiği başka bir iş alanı da kooperatifler kurmak, üretim ve alım-satım hayatını düzenlemek için girişilen çabalardan olmuştur. Küçük bir döner sermaye ile başlayan bu sosyal nitelikli işler, kısa zamanda büyümüş, yalnız enstitüleri değil, çevredeki köy ve kasabaları da kapsamına almaya başlamıştır. Gerçek işin böyle ekonomik işletmeler biçiminde enstitülere girmesi önemli sonuçlar verdi. İşten elde edilen ürün enstitüye fayda sağladı. İkinci Dünya Savaşı'nın kıtlık yılları içinde enstitüler kendi yiyeceklerinin bir bölümünü kendi tarlalarından, bahçelerinden çıkardılar. Bu katkı gittikçe büyüyen rakamlara varıyordu. Çifteler, köy enstitüsünün 1945-46 yılı tahıl ve sebze üretiminin dökümü 40 ton buğday, 13 ton arpa, 15 ton domates, 20 ton pırasa, 20 ton ıspanak ve daha az miktarlarda çeşitli yiyecekleri bulmuştu. Dipnot 18. Şerif Tekben. Neden Köy Enstitüleri? TIGT Gençlik Yılları. No 2. İstanbul. 1962. Sayfa 27. Enstitüler çalışmalarına devam edebilseydi, bir zaman sonra yiyeceklerinin büyük bir kısmını ya da tümünü kendileri üretecek hale gelebileceklerdi. Aynı fayda bina yapımında da sağlandı. Öğrencilerin eliyle enstitüler için yapılan binalar, 150 büyük derslik, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 20 kitaplık, 48 ahır ve samanlık ve daha bunlara benzer binalarla 723 yapıya ulaşmıştı. Dipnot 19. Şevket Gedikoğlu, Evreleri. Sayfa 245. Enstitülerde geliştirilen bu yaratıcı işin ikinci sonucu öğrencinin eğitilmesinde, ona yeni değerler kazandırılmasında göründü. İş insanın hem bedenini hem ruh yapısını düzene koyuyordu. Kendisinden belli bir zamanda belli niteliklerde iş istenen öğrenciler enerjilerini, bilgilerini ve zamanlarını daha iyi değerlendirmeye başlıyorlardı. Yaratmaya çevrilemeyen, işe yaramayan bilgi yerini böylece yaratıcı, pratik, işe yarayan bilgiye bırakıyordu. Yaratmanın, eser ortaya koymanın mutluluk verici coşkusu köy çocuklarına güven verdi. Öğrencilerin hem birbiriyle hem öğretmen ve idarecilerle iş içinde ilişkiler kurması, büyüğün önünde duyulan küçüklük duygusunu da ortadan kaldırdı. Enstitüler böylece demokratik ilişkilere dayanan bir toplumun da temelini attılar. Elimizde iş hayatının düzenli çalıştığı yer ve zamanlarda disiplin olaylarının azaldığını, yaratıcı işin durmasıyla çoğaldığını gösteren veriler var. Enstitülerdeki iş hayatının daha önemli bir sonucu çevre köylerle ilişkilerde ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti, aydını ve efendiyi köye ve köylüye götürmek için çeşitli yollar denemiş, daha evvelki bölümlerde belirtilen bu girişimlerden pek faydalı sonuçlar alınamamıştı. Ama enstitülü çocuklar köylere bir iş yapmaya gidince durum değişmişti. Bir öğrenci ekibi Çanakkale köylerinden birine okul binası yapmak için gitti. Kısa zamanda bu gencecik çocuklar binayı yapıp bitirdiler. Üstelik köylüye yük olmadan bu işi yaptılar. Öteki aydınlar gibi ne kuzu ziyafeti beklediler köylülerden ne de onları küçük gördüler. Çadırlarında yatıp kumanyalarını yiyerek işlerini gördüler. Dipnot 20. İsmail H. Tonguç, Canlandırılacak Köy. Sayfa 598. Bu yeni yaklaşım köylülerin büyük saygısını kazandı. Bir başka seferinde enstitü yapıcıları Adapazarı'nda zeldeleden yıkılan evlerin yerine 20 öğretmen evi yaptılar. Dipnot 21. S. Edip Balkır, Dipten Gelen Ses. Sayfa 297-98. Köylüye ve halka ucuz mal satmaya başlayan enstitü kooperatifleri bir yandan aracıları kızdırıp onların dükkanlarının kapanmasına sebep olurken, bir yandan da köylünün efendilere karşı duyduğu geleneksel güvensizliği ortadan kaldırdı. Kooperatife köylüler de üye olmaya, oralarını kendi kurumları olarak benimsemeye başladılar. Bunun en güzel örneklerinden birini Düz İçiköy Enstitüsü'nde kurulan Balıkçılık Kooperatifi verir. Kendi döner sermayesince satın alınan motor, yağ ve yine kendi kadrolarından bulunan bir usta balıkçı ile enstitülü çocuklar o kadar başarılı olurlar ki, enstitü yalnız kendi öğrencilerine bol balık yedirmekle kalmaz, balık tuzlamacılığına girişir. Balık alım satımlarına karışarak piyasayı düzenler, halka ucuz balık sağlar, ayrıca kasabada bir dükkan kiralayarak orada ucuza balık satmaya da başlar. Dipnot 22. Hürrem Arman, Piramidin Tabanı, sayfa 382-384. Enstitü toplumunda öğrencilerin birbiri ile kızların erkeklerle ilişkilerini, öğrencilerin öğretmenleriyle, öğretmenlerin idarecilerle ilişkilerini düzenleyen yönetmelikleri, kuralları, değerler sistemini eğitimci, iş içinde, eşitlik üzerine kendisi düzenledi. Bütün işler açıklıkla, herkesin kendine göre katkısı ile yürütülecekti. Tonguç'un sık sık üzerinde durduğu bir konu, hiçbir müdürün her işi ben yaparım sanısına kapılmaması idi. Aslında gerçek iş bunu kolaylıkla sağlıyordu. Uzmanlıklara ve bilgiye önem verilmedi mi, işin bir yanı aksıyor, iyi olmuyor ya da zamanında bitirilemiyordu. Öğrenciler, öğretmenler ve ustalar sık sık 15 günde bir toplanarak en büyüğünden en küçüğüne kadar işlerin daha iyi nasıl yürüteceğini tartışıyorlardı. Büyük bir fikir özgürlüğü içinde ancak yapıcı olmak koşuluyla sınırlanan bu toplantılar zorluklara, akla gelmeyen çözüm yolları buldu. Bu yaklaşım yapıcı bir tutumla idareye katılmanın kısaca demokratik bir toplumun temelini öğretti çocuklara. Düşündüğünü söylerken ezilip büzülmeyen, eleştirilerini belirtirken korkmayan enstitülü kuşak bu koşullar içinde eğitildi. Köy enstitülerinde doğal çevreyi yeniden yaratmak, insan gücünü sağlam esaslara dayanarak seçmek, toplumda düzenli ve yaratıcı bir iş hayatı gerçekleştirmek, insan ilişkilerini demokratik temellere oturtmak başarının nedenleridir. Enstitüleri doğru anlamak için bu bütünü iyi kavramak gerekir. Enstitü ancak bu bütüne ulaşabildiği için çocukları başarı ile eğitmiş, doğal ve sosyal çevreyi köklü bir biçimde yeniden kurarak değiştirmiştir. Şu veya bu enstitüde bütünü oluşturan elemanlardan biri veya birkaçı aksayınca enstitü iyi çalışmamıştır. Bir enstitüde müdür beceriksiz çıkmış, o vakit bütün sistem aksamaya başlamıştır. Müdür eşlerinin bile okul düzenine etkileri görülmüştür. Kültürlü, olgun eşlerin bulunduğu enstitülerde düzen olumlu olarak etkilenmiş, bunun tersi olan yerlerde olumsuz etkilenmiştir. Bunları Tonguç'tan tek bir öğretmene, topraktan makineye, kızlı erkekli eğitimden iş hayatının düzenlenmesine kadar her şey ile enstitü sisteminin bir bütün olduğunu, bu bütünün dışında her yerde, her zaman uygulanacak ilkeler bulunmadığını yeniden belirtmek için söylüyoruz. Eğitimcinin başarısı bu bütünü kuracak gücü, bilgiyi ve olanakları bulmasında olmuştur. Burada artık enstitülerle beraber kurulmaya başlanan köy okullarına dönebiliriz. Enstitü sistemi içinde sayıcı en kalabalık olan okullar köy ilkokullarıdır. Türkiye'de bulunan 40 bin köyün enstitünün küçük bir modeli olması düşünülen bir okula kavuşması planlanmıştır. Köyde okulun başarılı olabilmesi için nelerin zorunlu olduğunu enstitüler bize göstermiştir. Köy öğretmeni de enstitüdeki öğretmen gibi doğal ve sosyal çevreyi yeniden kurmalı ve düzenlemelidir. Öğretmen, genel iş hayatını toplumun uyumlu ve verimli çalışmasını sağlayacak şekilde yeniden değiştirmelidir.